Sayfa 337. 14. Bölüm. Genellikle düşünülenin tersine İspanyol yetkilileri turistlere karşı çok hoşgörülü davranırlar. Her ilkbahar ve yaz aylarında İspanya'ya akın eden milyonlarca İskandinav, Alman, Fransız ve İngiliz hesaba katılırsa, gelenlerin yarısından çoğunun da yasa dışı yollara saptıkları göz önünde tutulursa, yetkililerin içinde bulundukları güç durum kendiliğinden ortaya çıkar. Yasa dışı olan şeylere, örneğin yasal olan bir karton sigara yerine daha çok sigara taşıyanların, bir kartonun dışındaki sigaralarına Londra'da el konarken İspanya'da hiçbir şey yapılmaz. İspanyol yetkililerinin bu tutumu göz önünde tutulursa, bir turistin başını derde sokması için gerçekten büyük bir suç işlemesi gerekir. Ama bir kez işledi mi de yaptığına yapacağına bin pişman olur. İspanyol yetkililerinin böyle davranması için genel olarak şu dört şey söz konusudur. Silah ya da patlayıcı madde, uyuşturucu madde, açık saçık eserler ve komünist propagandası. Bu durumlarda bilinen hoşgörülerinden eser bulamazsınız. Öteki ülkeler iki şişe içkiyi bırakmazlar ama Penthouse dergisine ses çıkarmazlar. İspanya onlara benzemez. Öteki ülkelerin yasaları değişiktir ve bir İspanyol, İspanya'nın başka bir ülkeye benzemediğini söylemekle gurur duyar. O pırıl pırıl pazartesi günü öğleden sonra Malaga havaalanında Shannon'ın çantasını kontrol eden gümrük memuru, içinde 20 sterlinlik kağıt paralardan oluşan toplam 1000 sterlinin bulunduğu zarfı görmüştü. Ama omuz silkti. Eğer Shannon bu parayı Malaga'da harcamak için Londra havaalanındaki gümrükten böyle geçirmek zorunda kaldıysa, bu İspanyolları ilgilendirmezdi. Bu nedenle gümrük memuru görmezlikten geldi. Bu Londra'nın sorunuydu. Yolcunun çantasında ne Sexy Girls ne de Soviet News vardı. Öyleyse gümrükten rahatça geçebilirdi. Eliyle Shannon'ın geçmesi için işaret etti. 3 haftadır Akdeniz'de uygun bir tekne arayan Kurt Zemler sağlıklı ve güneşten yanmış görünüyordu. Hala zayıftı ve hiç durmadan sigara içiyordu. Eylemdeyken sinirlerini yatıştırmak için içerdi sigarayı. Ama güneşte yanmış teni onu olduğundan sağlıklı, açık renkli saçları ve mavi gözleri olduğundan yakışıklı gösteriyordu. Zemler'in havaalanına geldiği ve dönüş için beklettiği taksiyle kente doğru giderlerken, Shannon'a uygun tekneyi bulmak için Napoli'ye, Genova'ya, Valletta'ya, Marsilya'ya, Barcelona'ya ve Gibraltar'a gittiğini, gemi şirketlerini dolaştığını, limanlarda bulunan gemilerle bile ilgilendiğini anlattı. Birçok tekne görmüştü ama hiçbiri onların istedikleri gibi değildi. Bazı teknelerin de adını duymuş ama bunları görmeye gitmemişti. Çünkü bağlı bulundukları şirketleri tanıdığından bunların temiz bir sicile sahip olduklarını sanmıyordu. Yaptığı bütün araştırmalardan sonra 7 gemilik bir liste hazırlamıştı. Albatros bu listede 3. Verilen niteliklerine göre onlar için en uygunu buydu. Zemler Malaga Palacio'da Shannon'a Brown adı altında bir oda ayırtmıştı. Havaalanından hiçbir yere uğramadan otele geldiler. Dışarı çıkıp Acera de la Marina alanından güneye limana doğru giderlerken saat 4'ü biraz geçiyordu. Albatros limanın ucundaki bir iskeleye bağlı duruyordu. Tıpkı Zemler'in anlattığı gibiydi. Güneş ve sıcak altında beyaz gövdesi parlıyordu. Tekneye çıktıklarında Zemler Shannon'ı teknenin sahibi ve kaptanı George Allen'la tanıştırdı. Allen Shannon'a tekneyi gezdirdi. Shannon teknenin kullanılacağı amaç için küçük olduğunu çabucak anladı. İki kişinin yatabileceği bir kamarayla bir kişilik iki kamarası, döşek ve uyku tulumuyla yatacaklar içinde bir salonu vardı. Teknenin kıçındaki küçük ambarda da olsa olsa 6 kişi yatabilirdi. Ama 4 tayfa, 5 paralı asker ve öbürleri bu tekneye sığmazdı. Zemler'e 6 kişinin daha onlarla birlikte geleceğini söylemediği için kendi kendine kızıyordu. Shannon geminin belgelerini kontrol etti. Aksayan bir şey yoktu. İngiltere'de kayıtlı olduğunu belgeler doğruluyordu. Bir saat daha gemide kalıp Allen'la ödeme konusunda ve Albatros'un son ayları içinde yaptığı yolculuklar üzerine konuştu. Daha sonra da geminin aygıtlarını kontrol etti. Ancak saat 6'ya doğru gemiden ayrılabildiler. Otele dönerken Shannon kara kara düşünüyordu. ''Ne oldu?'' diye sordu Zemler. ''Çok iyi bir tekne.'' ''Onun için değil.'' dedi Shannon. ''Çok küçük. Özel yat olarak kayıtlı. Bir taşıma şirketine bağlı değil. Beni düşündüren sorun bu teknenin yetkililerce silah taşımak için uygun görüleceğini sanmamamdan ileri geliyor.'' Shannon otele dönünce birkaç yere telefon etmek istiyordu ama geç olduğundan bu işi ertesi güne bıraktı. Saat 9'u biraz geçe Londra'ya telefon edip deniz sigorta şirketini Lloyd's'u aradı. Albatros gerçekten bir yat olarak kayıtlıydı. Milford'da yapıldığını, Hull limanından demirlemesinin gerektiğini öğrendi. Her iki liman da İngiltere'deydi. Öyleyse burada ne işi var diye meraklandı ve hemen aklına ödemenin nasıl yapılmasının istendiği geldi. Hamburg'a ettiği ikinci telefon bu sorunu çözdü. Hayır, lütfen özel bir yat olmasın dedi Johann Schlinker telefonun öteki ucundan. Ticari yük taşıması için gerekli izni alabileceğinizi hiç sanmıyorum. Peki, geminin adını en geç ne zaman bilmen gerekiyor diye sordu Shannon. En kısa sürede. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Büromda verdiğin sipariş için gönderdiğim parayı aldım. Bu malları hemen Fransa'daki istediğin adrese göndereceğim. Bir şey daha var. Öteki iş için gerekli olan belgeleri hazırladım. İstediğim para elime geçer geçmez siparişi vereceğim. Bunların yükleneceği geminin adını en son ne zaman bildirebilirim diye bağırarak sordu Shannon. Schlinker düşünürken bir an için sessizlik oldu. Eğer göndereceğin çeki 5 gün içinde alırsam alım için hemen harekete geçeceğim. Geminin adı ihraç belgesi için gerekli. Çeki aldıktan sonra en geç 15 gün içinde öğrenmeliyim. Oldu, öğreneceksin dedi Shannon ve telefonu kapadı. Zemlere döndü ve neler olup bittiğini ona açıkladı. Özür dilerim Kurt, teknenin yük taşıma işine uygun olması gerekiyor. Aynı zamanda şilep olarak kayıtlı olmalı, özel bir yat değil. Aramaya devam etmen gerek. Ama teknenin adını en geç 12 gün içinde istiyorum. En geç 20 gün içinde Almanya'daki adama geminin adını bildirmek zorundayım. İki adam aynı gün akşamüstü havaalanında ayrıldılar. Shannon Londra'ya geri dönüyordu. Zemlerse Roma üzerinden Cenova'ya gitmek için Madrid'e uçacaktı. Shannon dairesine yine geç geldi. Eve gelmeden önce BEA bürosuna uğrayıp Brüksel'e öğle üzeri hareket edecek uçakta bir yer ayırttı. Sonra da Mark Vlaming'e telefon ederek onu havaalanından almasını istedi. Önce Bruges bankasına, sonra da silah alımı için Boucher'le olan randevusuna gidecekti. 22. günde böyle sona erdi. Bay Harold Roberts yararlı bir adamdı. 62 yıl önce İngiliz babayla İsviçre'de anneden doğmuş, çok küçük yaşta babasını yitirince İsviçre'de büyümüştü ve hala iki uyruklu olarak yaşıyordu. Genç yaşta bankacılığa başlamış, Londra'ya müdür yardımcısı olarak gönderilmeden önce 20 yıl İsviçre'nin en büyük bankalarından Zürich Bankası'nın merkez şubesinde çalışmıştı. Londra'ya gelmesi hemen savaş sonrasına rastlıyordu. Bankanın yatırım hesapları bölümünün müdürü olması için 20 yılda burada çalıştı. Daha sonra bankanın Londra şube müdürü oldu ve 60 yaşında emekliye ayrıldı. O zamandan beri İsviçre frankı olarak aldığı emekli maaşıyla İngiltere'de yaşıyordu. Emekliye ayrıldıktan sonra yalnızca öteki işverenlere hesabına değil, İsviçre bankaları hesabına da çeşitli görevlerde bulundu. O çarşamba öğleden sonra da böyle bir işin peşindeydi. Zwingli Bank, Bormak'ın yönetim kurulu başkanı ile yardımcısına bir mektup yazarak Bay Roberts'ın bankanın işlerini yürütmekle görevlendirildiğini bildirdi. Bu arada Bay Roberts da Bormak'a giderek Zwingli Bank'ın Londra'daki işlerini yürütmekle görevlendirilmiş olduğunu bankanın ona verdiği belgeleri göstererek açıkladı. Bundan sonra iki görüşme yapıldı. İlk görüşmede Bay Roberts'la yönetim kurulu başkan yardımcısı, ikincisinde ise başkan ve Sir McAllister'dan sonra şirketi yöneten adamın küçük kardeşi binbaşı Luton da hazır bulundu. Yönetim kurulunun olağanüstü toplanmasına karar verdiler. Yönetim kurulu toplantısı Bormak'ın başkan yardımcısının bürosunda yapıldı. Bu toplantıya hukuk danışmanı binbaşı Luton ve öteki müdürlerden biri katıldı. Aslında yönetim kurulundan iki kişinin bir araya gelmesi yeterliydi. Üç kişi olunca ana çoğunluk sağlanmış oldu. Şirketin yeni durumu belgeler gösterilerek açıklandı. Zwingli Bank aracılığıyla işlerini gördüren 4 bilinmeyen kişi toplam pay senet sayısının %30'una sahip olmuştu. Bunlar işi Zwingli Bank'a, Zwingli Bank da Bay Roberts'a devretmişti. Toplantının amacı herkes tarafından kolay anlaşıldı. Eğer 4 adam senetlerin %30'unu ellerine geçirmişlerse bunu şirketi genişletmek için yapıyor olmalıydılar. Bu durumda da senetlerin değeri artacaktı ve toplantıya katılanların hepsi hissedar olduğu için bu olayı sevinçle karşıladılar. Toplantıyı daha çok uzatmaya gerek yoktu. Zwingli Bank'ın temsilcisi Bay Roberts da yönetim kuruluna alındı. Şirketin eski yönetmeliğini değiştirmeye gerek duymadılar. Yönetim kurulunun sayısı arttığı halde yine iki müdür bir araya gelerek karar verebilecekti. Bay Kate Brown yavaş yavaş Bruges'e daha sık gitmeye başlamış ve Credit Bank'ın itibarlı müşterilerinden biri olmuştu. Bay Goosens onu dostça karşıladıktan sonra o sabah İsviçre'den hesabına 20 bin sterlin havale edildiğini bildirdi. Shannon nakit 10 bin dolarla Hamburg'daki Johann Schlinger adına yazılı 26 bin dolarlık çek aldı. Yakındaki bir postaneden çeki ve silah alımını hemen başlatmasını istediği bir mektubu bir zarfın içine koyarak taahhütlü olarak postaya verdi. Shannon ve Mark Vlaming'in Boucher'le buluşmalarına daha 4 saat vardı. Karanlık basana kadar Bruges'deki bir kafeteryada oturup sohbet ederek çay içtiler. Bruges'ü Gent'e bağlayan 44 kilometre uzunluğunda ıssız bir yol vardır. Bu yol çok dönemeçli ve tozlu olduğundan sürücüler genellikle bu iki kenti birbirine bağlayan Ostende-Brüksel arasındaki E5 karayolunu yeğlerler. Eski yolun yarısına geldiklerinde Boucher'in tarif ettiği çiftliği, daha doğrusu üstündeki yazıları solmuş işaret levhasını gördüler. Çiftlik ve yolun arasında ağaçlar olduğu için iki paralı asker yolda durdukları yerden çiftliği göremediler. Shannon işareti geçip ileride arabayı durdurdu. Bu arada Mark çiftliği incelemek için arabadan indi. 20 dakika sonra geri döndü ve çiftliğin gerçekten terk edilmiş olduğunu, uzun süredir buraya gelmiş olabilecek bir kimsenin izi olmadığını söyledi. Alıcılar için hazırlanmış tuzak izleri bile yoktu. ''Evde ya da dışarıda kimse var mıydı?'' diye sordu Shannon. ''Evin ön ve arka kapısı kilitli. İş bozağına ait hiç işaret yok. Ambara ve ahıra da baktım. Kimsecikler yok.'' Shannon saatine baktı. Hava yeterince kararmıştı ama bir saat daha bekleyeceklerdi. ''Geri dön ve nöbet tut.'' diye emir verdi. ''Önden girişi ben kontrol ederim.'' Mark gittikten sonra bir kez daha kamyonu gözden geçirdi. Eski ve her yerinden başka bir ses çıkıyordu. Ama iyi bir tamircinin elinden geçmiş olduğundan motoru iyi çalışıyordu. Shannon iki sahte plakayı aldı ve bunları asıllarının üstüne tutturdu. Çiftlikten yeterince uzaklaştıktan sonra sahte plakaları kolaylıkla yerinden çıkarabilirlerdi. Boucher'in gerçek plakaları görmesi için bir neden göremiyordu. Kamyonun bir yanına sözüm ona bağlı olduğu şirketin adını gösteren bir bant yapıştırmışlardı. Ama bu da kolayca yerinden çıkarılabilirdi. Kamyonda 6 çuval patates vardı. Bunları Vlaming'e aldırmıştı. Bir de kasayı bölmek için genişçe bir kalas. Her şeyin yerli yerinde olması Shannon'ı rahatlattı. Beklediği kamyon 8'e 5 kala geldi. Çiftliğe giden yola girmek için yavaşladığında Shannon şoförü görebildi. Yanında da Boucher vardı. Görülebilen kafa Boucher'den başkasının olamazdı. Kamyon dönemeci döndükten sonra az ileride ağaçların içinde kayboldu. Görünüşe bakılırsa Boucher hile yapacağı benzemiyordu. Shannon 3 dakika bekledikten sonra kamyonu çalıştırdı ve çiftliğe giden yola girdi. Çiftliğin avlusuna girdiğinde Boucher'in kamyonunun stop lambalarının yanık bırakıldığını gördü. Motoru durdurup kamyondan indi. O da stop lambalarını yanık bırakmış ve kamyonu Boucher'inkinin 1-2 metre yanında durdurmuştu. ''Bay Boucher'' diye seslendi karanlığa doğru. Kendisi de karanlıktaydı. Boucher'in ''Bay Brown'' diyen sesini duydu. Az sonra da şişman adam ortaya çıktı. Yanında iri yarı yardımcısı vardı. Ama Shannon bu azmanın çok uyuşuk olduğunu davranışlarından anladı. Mark da bu adam kadar azmandı ama istediği zaman bir balerin gibi hareket edebilirdi. Aklından bu düşünceleri geçiren Shannon karşı tarafın çıkarabileceği en küçük pürüzü rahatça aşabileceklerini düşündü. ''Parayı getirdin mi?'' diye sordu Boucher Shannon'a doğru yaklaşırken. Shannon eliyle kamyonun şoför bölümünü işaret etti. ''Orada, Schmeisser'leri getirdin mi?'' Boucher tombul eliyle kendi kamyonunu işaret etti. ''Arkada.'' ''İkimiz de vereceğimiz şeyleri iki kamyonun arasına getirelim.'' diye öneride bulundu Shannon. Boucher yardımcısına felemenkçe bir şeyler söyledi. Shannon anlayamamıştı. Adam kamyonun arkasına doğru yürüdü ve arka kapağı açtı. Shannon bütün dikkatini orada topladı. Eğer herhangi bir saldırı gelecekse ancak kamyonun içinden gelebilirdi. Ama hiçbir şey olmadı. Kendi kamyonunun stop lambalarından yayılan ışık yardımıyla kasada 10 yassı sandık bir de kapağı açık bir karton kutu gördü. ''Arkadaşın gelmedi mi?'' diye sordu Boucher. Shannon ıslık çaldı. Yakındaki ambarın arkasından minik Mark çıka geldi. Bir an için sessizlik oldu. Shannon boğazını temizledi. ''Değiş tokuş işini halledelim.'' dedi. Kamyonun şoför bölümüne doğru ilerledi ve içerideki şişkin kahverengi zarfı aldı. ''Nakit, istediğin gibi. 20 dolarlık kağıt paralar 50'şerlik tomarlar halinde. 5 tomar var.'' Buşer paraları sayarken Şan'ın onu yakından izliyordu. Buşer şişmanlığından beklenmeyecek bir biçimde çok hızlı sayıyordu paraları. Saydıklarını da cebine indirdi. Sayımı bitirdikten sonra her tomardan rastgele birer banknot çekti ve küçük el fenerinin ışığı altında inceden inceye kontrol etti. Paraların hiçbiri sahte değildi. En sonunda başıyla onayladı. Tamamdır dedikten sonra yardımcısına bir şeyler söyledi. Adam kamyonun kasasına çıktı. Shannon'dan işaret alan Mark da kamyonun arkasına gitti ve ilk sandığı yere indirdi. Cebinden bir demir çubuk çıkardı, sandığın kapağını açtı. Kendi el feneriyle sandığın içindeki 10 Schmeisser'i inceledi. Birini eline alarak ateşleme mekanizmasının, dipçiğinin ve öteki kısımlarının çalışıp çalışmadığına baktı. Silahı tekrar sandığa koyup sandığın kapağını kapattı. Mark'ın 10 sandığı kontrol etmesi 20 dakika sürdü. O silahları incelerken Boucher'in yardımcısı başında bekliyordu. Shannon Boucher'in 3 metre ötesinde duruyordu. Sonunda Mark kapağı açık olan kutuya baktı. İçinde Schmeisser'ler için 500 mermi haznesi vardı. Haznelerin bu silahın olup olmadığını anlamak için bir tanesini denedi. Sonra da Shannon'a döndü başıyla onaylarken hepsi tamam diye seslendi. Arkadaşınıza silahları bizim kamyona yüklemede yardım etmesini söyler misiniz diye sordu Shannon Boucher'e. Şişman adam bu isteği yardımcısına iletti. 5 dakika içinde 10 sandıkla bir kutu Mark'ın kamyonuna yüklenmişti. Yüklemeden önce iki azman Flandreli patates çuvallarını kamyondan indirirken bir şeyler konuşuyorlardı. Ardından Boucher'in yardımcısı bir kahkaha attı. Sandıklar yüklenince Mark geniş kalasla kamyonun kasasını iki bölüme ayırdı. Eline bir bıçak aldı ve ilk çuvalın ağzını açıp içindekileri kasanın arka yanına, silahların üstüne boşalttı. Çuvaldan boşalan patatesler sandıkların arasındaki boşlukları ve üstünü örtmeye başladı. Öteki Belçikalı da bir çuval alarak aynı şeyi yaptı. Patatesler 10 sandıkla kutuyu bütünüyle örttü. Kamyonun kasasına bakan biri patatesten başka bir şey göremezdi. Çuvallar bir yana atıldı. Bu işle bitince iki adam kamyonun arka yanından birlikte geldiler. Tamamdır, gidelim dedi Mark. İzin verirseniz önce biz gidelim dedi Shannon Boucher'e. Artık suç araçları bizim elimizde. Shannon Mark'ın arabayı çalıştırmasını ve yolun ağzına getirmesini bekledi. Sonra da Boucher'in yanından ayrılarak kamyona bindi. Çiftliği ana yola bağlayan dar yolun yarısında bir aracın çok yavaşlayarak geçmesini gerektiren bir çukur vardı. Tam buraya geldiklerinde Shannon Mark'a bir şeyler söyleyerek ondan bıçağını istedi ve kamyondan atlayarak çalıların arasında gizlendi. 2 dakika sonra Boucher'in kamyonu geldi. O da çukurdan geçerken hızını neredeyse duracakmışçasına azalttı. Bu sırada çalılıkların arasından çıkan Shannon arkadan kamyona yanaştı ve elindeki bıçakla arka tekerleğin lastiğini yardı. Lastikten çıkan sesi duyar duymaz da eski yerine döndü. Biraz sonra ana yolda Belçikalı ile buluştu. Bu sırada kamyondaki sahte plaka ve yazıyı sökmüştü. Aslında Shannon'ın bu şere kini falan yoktu ama onların hemen arkalarından gelmelerini istemiyordu. 10.30'a doğru Ostende'ye vardılar ve kamyonu Mark'ın kiraladığı garaja bıraktılar. Sonra da Kleinstraat'taki Mark'ın barına gelip bu olayı birayla kutladılar. Anna da onlara yemek hazırladı. Shannon arkadaşının metresiyle ilk kez karşılaşıyordu. Paralı askerlerin geleneğine uyarak güzel kadına karşı nazik davrandı. Vlaming ona kentin merkezindeki bir otelde yer ayırtmıştı. Ama iki arkadaş geç saatlere kadar oturup eski günleri andılar. Kavgaları, insanları, ucu ucuna kaçışlarını. Minik Mark içtiği sürece bar açık kalırdı. O gecede Mark hala içtiği halde çevrede pek müşteri kalmamıştı. Yataklarına girdiklerinde neredeyse gün ağarıyordu.